Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Çiğdem Şentürk. Eserin adı Kişisel Bir Sorun. Yazarı Kenzaburo Oe. Türkçe'ye çeviren H. Can Erkin. Türü roman. Can Yayınları 3. basım Haziran 2014. ISBN nosu 978-975-07-12-111. Bu kitap 232 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Temmuz 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Nobel ödülü sahibi Japon yazar Kenzaburo Oe, 20. yüzyıl edebiyatının en özgün kalemlerinden biri oldu. Kendini kandırma zehrini bir kez tadan insanlar, bir daha kendilerini asla kurtaramazlar. Büyük şehir ortamındaki yalnızlaşma ve yabancılaşma sancılarından kurtuluşu, Afrika gezisi hayallerinde arayan dershane öğretmeni Bird. Karısı her an doğum yapmak üzeredir ve evlendiği anda iyice azalan Afrika gezisine çıkma umudu çocuğun doğumuyla tümüyle sönecektir. Bir de çocuk beyin fıtığı gibi ender rastlanan bir anormallik ile doğuverince. Bird kendini bir karabasanın ortasında bulur. Yaşadığı utanç ve korku onu önce alkole ve sorumluluklarından kaçmaya, sonra çocuğu yeryüzünden bir an önce silinmesi gereken bir düşman olarak görmeye kadar götürecektir. Kişisel bir sorun, kendisi de engelli bir çocuk sahibi olan 1994 Nobel Edebiyat Ödüllü Japon yazar Kenzaburo Oe'nin tüm dünyada tanınmasını sağlayan en önemli eserlerinden biri. Kenzaburo Oe, 1935 yılında Japonya'nın Shikoku adasında doğdu. Tokyo Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı eğitimi gördü. Güçlü toplumsal ve siyasal eleştirileriyle Japon edebiyatında kendine özgü bir yer edindi. 1957'de Kurbanı Beslemek, 1964'te Kişisel Bir Sorun, 1967'de Sessiz Çığlık, 1969'da Delilikten Kurtar Bizi, 1983'te Atarashii Hitoyo, Mezorameyo adlı eseri Ayağa Kalk Genç Adam yayımlandı. Çarpıcı romanları ona dünya edebiyatında da önemli bir yer kazandırdı. Oe, 1994 Nobel Edebiyat Ödülü ile onurlandırıldı. H. Can Erkin, 1968 Çorum doğumlu, çevirmen, öğretim üyesi. 1991 Ankara Üniversitesi DTCF Japon Dili ve Edebiyatı mezunu. 1996'da Hokkaido Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2001'de Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Yamamoto Tsunetomo, Osamu Dazai, Kawabata Yasunari, Ryu Murakami, Haruki Murakami, Ryo Kuroki gibi Japon edebiyatının önde gelen isimlerinin eserlerini dilimize kazandırdı. 1. Bird vitrini kaplayan Afrika haritasının yaban geyikleri gibi mağrur ve seçkin haline bakınca engel olamadı kendine. Derince iç geçirdi. Üniformalarının açıkta kalan kısımları, boyunları ve kolları sivilcelerle kaplı kitap evi tezgahtarları Bird'ün iç geçirdiğinin farkına bile varmadılar. Akşam karanlığı bastırıyordu. Yaz başlangıcının yeryüzünü kaplayan sıcaklığı, ölen devlerin vücudundan ısının uçup gitmesi gibi yavaşça çekiliyordu. Öğle sıcağının tenlerinde bıraktığı bellek kırıntılarını yokladıkça belli belirsiz iç geçiriyordu herkes. Haziran, akşamın 6:30'u, dışarıda artık terli tek bir kişi bile kalmamıştı. Fakat Bird'ün karısı herhalde kauçuk örtünün üzerine çırılçıplak yatmış, vurulup düşen bir sülün gibi gözlerini sımsıkı kapamış, teninin tüm gözeneklerinden ter fışkırır bir halde acı, endişe ve beklentiler arasında inliyor olmalıydı. Bird hafifçe titreyerek haritanın ayrıntılarına bakmaya başladı. Afrika'nın çevresindeki deniz, havanın açık olduğu kış şafaklarında gökyüzünü kaplayan mavi ile aynı renge boyanmıştı. paraleller ve meridyenler pergelle çizilmiş mekanik çizgiler değildi. Ressamların elinden çıkma, hafif sapmalarla sürüp giden kalın çizgilerdi. Renkleri de fil dişi siyahıydı. Afrika kıtası, yüzü koyun yatırılmış bir erkek kafatasını andırıyordu. Bu büyük kafalı erkek, koalalar, gagalı memeliler ve kanguruların vatanı Avustralya'ya hüzünle bakıyor gibiydi. Haritanın alt kısmındaki nüfus dağılımı köşesinde bulunan küçük Afrika sembolü bir önünün çürümeye yüz tutmuş başına benziyordu. Ulaşımla ilgili bilgilerin gösterildiği küçük Afrika ise yüzülmüş derinin altından çıkıveren kılcal damarlarla kaplı, acılar içinde bir kafa gibiydi. Tüm bunlar bakanın aklında zorbalıkla gelen bir ölüm sahnesini canlandırıyordu. Bakmak isterseniz vitrinden çıkarabilirim. Hayır, bana bu değil de Michelin'in Batı Afrika haritası ile Orta ve Güney Afrika haritaları lazım, diye yanıtladı Bird. Tezgahtar, farklı Michelin turistik haritalarıyla dolu rafın bulunduğu yerde çömelerek aramaya başladığında, Bird sanki Afrika uzmanıymış gibi, numaraları 182 ve 155 dedi. Onun iç geçirerek baktığı, ağırlığı her halinden belli olan, tamamen deri kaplı dünya atlasının bir sayfasıydı. Zaten birkaç hafta önce o harita atlasın fiyatını da sormuştu ama bir dershane öğretmeninin 5 aylık maaşına denkti. Arada sırada çıkan tercüme işlerinden kazandıklarını da katacak olursa, Bird atlası ancak 3 aylık geliriyle elde edebilirdi. Fakat Bird kendisi, karısı ve aralarına yeni katılan varlığı beslemek zorundaydı. O artık bir ailenin reisiydi. Tezgahtar kırmızı kağıt kaplı iki farklı haritayı çıkarıp tezgahın üzerine koydu. Kadının küçük ve bakımsız ellerindeki parmakların bir ağaç dalına tutunmaya çalışan bu kalemunun ayakları gibi sefil bir hali vardı. O parmakların dokunduğu haritadaki marka amblemine takıldı Bird'ün gözü. Bir tekerleği iten kavuşuk bir adamdı bu. Kurbağayı andırıyordu. Bir an için keyifsiz bir alışveriş yaptığı hissine kapıldı. Fakat bunlar işinde kullanması gereken önemli haritalardı. Bird satın almak üzere olduğu haritaları bırakıp vitrindeki aklına takılan lüks atlasa bakarak ''Bu dünya atlasının neden hep Afrika sayfası açık?'' diye sordu. Tezgahtar nedense tedirgin olarak sessiz kaldı. ''Bu dünya atlasının neden hep Afrika sayfası açık?'' dedi Bird bu kez kendi kendine. Kitap evinin sahibi o atlas içerisindeki en güzel yerin Afrika sayfası olduğunu mu düşünüyordu acaba? Fakat Afrika gibi baş döndürücü hızla değişen bir kıtanın haritası da çok çabuk eskiyi veriyordu. Dünya atlasının tamamı üzerindeki değişim de oradan başlıyordu. Dolayısıyla Afrika haritasının bulunduğu sayfayı açık bırakmak atlasın durmadan eskidiğinin kanıtından başka bir şey olamazdı. Peki, siyasi ilişkileri iyice rayına oturmuş, asla eskimeyecek bir kıtanın haritası olarak nereyi seçmek uygun olurdu acaba? Amerika kıtası, özellikle Kuzey Amerika kıtası olabilir mi? Bird, kendi içinde sürdürdüğü soru-yanıt diyaloğunu orada keserek, kırmızı kaplı iki Afrika haritasının parasını ödedikten sonra, balık etli bronz kadın heykeliyle saksıdaki deve tabanı arasından geçip merdivenlerden indi. Bronz heykelin göbek kısmı doyumsuz tiplerin dokunuşlarıyla kirlenmiş, ıslak köpek burnu gibi ışıltılar saçıyordu. Bird de öğrencilik yıllarında aynı yere dokunmadan geçmezdi ama artık bronz heykele doğrudan bakacak cesareti bile yoktu. Çırılçıplak uzanmış karısının yanında doktor ve hemşirelerin dirseklerine kadar açık kollarını dezenfektanla temizlediklerini görmüştü. Doktorun kolları kıllarla kaplıydı. Giriş katındaki kalabalık dergi reyonundan geçen Bird, ambalaj kağıdıyla güzelce sardığı haritaları ceketinin dış cebine dikkatlice yerleştirip kolunun altına sıkıştırarak yürümeye başladı. Bird'ün ilk kez gerçekten kullanabileceği Afrika haritasıydı. İyi de benim gerçekten Afrika topraklarına ayak basıp koyu yeşil gözlükleriyle Afrika göğüne bakabileceğim günler gelecek mi acaba? Of, şu an Afrika'ya gidebilme olasılığımı tamamen yitirmek üzere değil miyim? Şimdi gençliğimin büyük heyecan dolu ilk ve son şansına çaresizce veda etmek üzereyim. Orası öyle ama elimden de bir şey gelmez. Bird tedirgin ve telaşlı hareketlerle kitap evinin kapısını iterek yazın ilk günlerinin akşam güneş altındaki kaldırıma ulaştı. Havadaki kirlilik ve alacakaranlık yüzünden sisle kaplıymış gibi duran kaldırım. Sert, kapak, yabancı yayınların sıralandığı vitrini aydınlatan floresan lambayı değiştiren teknisyen, üzerine çıktığı merdivenden aşağı tam önüne atılıverince Bird şaşırarak bir adım gerileyip önce vitrin camına yansıyan haline, kısa mesafe koşucusu hızıyla yaşlanmakta olan haline baka kaldı. Bird, 27 yıl 4 ay yaşamış bir adam. Ona Bird lakabını taktıklarında 15 yaşındaydı. Sonrasında o hep Bird'dü. Şu an vitrinin camında oluşan karanlık ve mürekkep rengi gölün ortasında pejmürde kılığıyla suyun yüzüne vurmuş ceset gibi haliyle bir kuşu andırıyordu. Çelimsiz ve sıskaydı Bird. Arkadaşları üniversiteden mezun olup da bir işe girdikleri an şişmanlamış, zayıf kalmayı başaranlar da evlendikten sonra şişmanlığa teslim olmuşlardı. Yalnızca Bird'ün karnı biraz şişkinleşse de o sıska hali değişmemişti. Her zaman omuzlarını dikleştirerek, her an yere kapaklanacakmış gibi vücudunun üst kısmını öne eğerek yürür, durduğu anlarda da o hali hiç değişmezdi. Yaşlı sporcular gibiydi. Kapalı kuş kanadı gibi duran, dikleştirdiği omuzlarıyla da bir kuşu andırırdı. Kaygan ve esmer burnu bir kuş kagası gibi kemerli ve kıvrıktı. Hiçbir duyguyu barındırmıyor gibi duran tutkal renginde keskin ışıntılar saçan gözleri ise yalnızca aralı sırada şaşırmış gibi aniden açılıveriyordu. Büzülmüş gibi duran dudakları yanaklarından çene hizasına doğru sivriliyordu. Alev kızılına çalan saçları ise havaya dikilmişti. Bird 15 yaşındayken de bu haldeydi, 20 yaşında da hiç değişmemişti. 15 yaşından 60 yaşına kadar aynı yüzle, aynı duruşla yaşamaktan başka şansı olmayan, farklı bir tür insan mıydı acaba? Eğer öyleyse, Bird vitrinin camındaki yansımada bütün ömrü boyunca karşılaşacağı görüntüyü izliyor olmalıydı. İçini midesini bulandıracak ölçüde tiksinme hissi kaplayan Bird, ürpererek hafifçe titredi. İçinde bir yerlerden vahiy gelmiş gibi bir his oluştu. Yorul, çoluk çocuğa karış yaşlı Bird. O an camda oluşan karanlık gölünün derinliklerinden çıkıvermiş gibi tuhaflığı hemen fark edilen bir kadın Bird'e yaklaştı. Geniş omuzlu, iri yarı bir kadındı. Başı Bird'ün cama yansıyan görüntüsündeki yüzünden daha yüksekte duracak kadar da uzun boyluydu. Bird arkasından vahşi bir yaratığın saldırısına uğramış gibi gardını alarak döndü. Kadın hemen önünde durarak incelermiş gibi dikkatli bakışlarla Bird'ü süzmeye başladı. Gerilen Bird de kadına aynı şekilde baktı. Bir saniye sonra Bird, kadının gözlerindeki sivri ve sert pırıltıların yerini ilgisizlik yüklü bir ıslaklığın aldığını gördü. Kadın Bird'le kendisi arasında niteliğinin ne olduğunu anlayamadığı bir tür bağı bulacakmış gibi olmuş ama aniden Bird'ün bu bağ için uygun kişi olmadığını fark etmişti. O an Bird de kabarık bukleli saçlarının ortasında Fra Angelico resimlerindeki kutsal gebeliğinin haberini alan Meryem gibi duran yüzdeki tuhaflığın, özellikle de üst dudağının yukarısında tıraşlanmadan kalmış birkaç tel bıyığın farkına vardı. Kıllar ağır makyajı yırtarak çıkmış gibi hafifçe salınıyordu. "Merhaba," dedi iri yarı kadın, samimiyet yüklü genç erkek sesiyle. Düşüncesizlikle bir hata yapmış gibi bir hali vardı. "Merhaba," dedi Bird de, onun kuşa benzetilmesindeki bir diğer etken olan çatlak sesiyle. Travestinin başka bir şey söylemeden yüksek topukları üzerinde 90 derece dönerek yürüyüp uzaklaşmasını bir süre izledikten sonra Bird de tam tersi yöne yürümeye başladı. Dar sokaktan çıkarak şehir elektrik şebekesinin geçtiği caddede dikkatli ve temkinli adımlarla ilerledi. Bird'ün arada sırada kriz ölçüsüne ulaşan, sinir sisteminden alt üst edecek düzeydeki temkinli halinde korkudan çıldırmak üzere olan küçük bir kuşu akla getiriyordu. Neticede Bird lakabı ona yakışıyordu. Bird, o tip vitrin camına yansıyan görüntümü izleyerek birini bekliyormuş gibi dururken çarpık cinsel eğilimlerim olduğunu sandı herhalde diye geçirdi aklından. Bu onur zedeleyici bir yanlış anlama. Ama arkama dönüp de yüz yüze geldiğimizde yaptığı hatanın farkına vardı ve onurum da aldığı yarıdan kurtuldu. Bird yaşadığı o komik anın keyfine varmaya başlamıştı artık. Merhaba, o an için gayet yerinde bir selamlaşma sözcüğüydü. O tipin entelektüel düzeyi bir hayli yüksektir herhalde. Bird birden iri yarı bir kadına dönüşen o genç adama karşı sıcaklık duymaya başladı. O genç adam, akşam çarpık cinsel eğilimleri olan birini bulup da yolabilir mi acaba? Esasında benim cesaretimi toplayıp peşine takılmam gerekirdi belki de. Bird kendisinin o travestiyle birlikte izbe bir yerlere girişini kafasında canlandırmaya çalışırken caddeyi geçip kendini küçük meyhane ve lokantaların sıralandığı bir semtte buluvermişti. O adam ve ben iki kardeş gibi çırılçıplak uzanır konuşurduk herhalde. Utanmaması için benim de soyunmam gerekirdi. Herhalde karımın her an doğum yapmak üzere olduğunu anlatırdım ona. Sonra çok eskiden beri Afrika'ya gitme hayalleri kurduğumu. Afrika dönüşünde Afrika'da gökyüzü başlıklı bir hatırat yazıp yayımlatmanın en büyük hayalim olduğunu söylerdim ona. Hatta karımın doğum yapmasıyla birlikte kafese kapanmış olacağımı. Zaten evlendiğim anda kafesin içine girmiştim ama kafesin henüz açık olan kapısını doğacak olan çocuk sımsıkı kapatacak. Artık Afrika'ya tek başıma gitmemin mümkün olmayacağını anlatırdım. Her an tehdidi altında yaşadığım nevroz parçacıklarını tek tek temizler, beni mutlaka anlardı. Çünkü içindeki kırılmaya sadık kalarak, sonunda kadın kılığında yollara düşerek arkadaş olabileceği çarpık cinsel eğilimle birilerini aramaya kalktığına göre, bilinçaltında yatan tedirginlik ve korkuları yakalayacak kadar hassas kulaklara ve yüreğe sahip türden bir insandır herhalde. Belki de sabah olduğunda karşılıklı oturur sakal tıraşı olurduk, aynı fırçayı kullanarak. O tip bir hayli gençti ama sakalları gür gibiydi. O an Bird aklından geçirdiği senaryoyu yarıda keserek hafifçe gülümsedi. O genç adamla geceyi birlikte geçirmesine imkanı olmasa bile belki de oturup birer kadeh bir şeyler içmeliydi. Bird o sırada yan yana sıralanmış ucuz meyhanelerin önünden geçiyor, arada sırada yalpalayarak yürüyen sarhoşlarla çarpışacak gibi oluyordu. Boğazı kurumuştu. Tek başına bile olsa bir şeyler içmek istiyordu. Bird zayıf ve uzun boynunu çevik hareketlerle bir o yana bir bu yana oynatarak sokağın iki yanındaki meyhanelere göz attı. Ama aslında o meyhanelerden birine girmeyi düşünmüyordu. Eğer alkol kokusu içerisinde karısı ve yeni doğan bebeklerinin yanına gidecek olursa kayınvalidesinin tepkisi ne olurdu acaba? Bird yalnızca kayınvalidesi değil, kayınpederinin de kendisini bir daha asla sarhoş görmesini istemiyordu. Kayınpederi emekli olana kadar Bird'ün mezun olduğu devlet üniversitesinde İngiliz Filolojisi ana bilim dalının başkanlığını yapmıştı. Şimdi bir özel üniversitede ders vermeye devam ediyordu. Bird'ün o yaşta bir dershanede öğretmen olarak iş bulabilmesi şanstan ziyade kayınpederinin hoşgörüsü sayesinde olmuştu. Bird kayınpederini hem sever hem de ondan korkardı. Bird'ün hayatında karşılaştığı en muhteşem ihtiyardı. Onu bir kez daha hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Bird 25 yaşında Mayıs ayında evlenmişti ama o yaz 4 hafta boyunca durmaksızın viski içmişti. Birdenbire alkol denizinde sürüklenmeye başlamıştı. Sanki kör kütük, sarhoş bir Robinson Crusoe gibi. Lisansüstü öğrencisi olarak yükümlü olduğu tüm sorumlulukları bir kenara itmiş, yarı zamanlı işini ve ders çalışmayı boşlamış, yalnızca geceleri değil gündüzleri de iyice karanlık hale getirdiği salonda plak dinleyerek durmaksızın viski içmişti. Şimdi artık o karabasan gibi geçen günlerdeki Bird'ü anımsadığında viski içip müzik dinlemek ve sızıp kaldığında sıkıntılı uykular uyumak dışında yaşayan bir varlık olduğunu gösterecek hiçbir şey yapmadığını düşünüyordu. 4 hafta sonra 700 saat süren derin ve bulanık sarhoşluktan kurtulmuş, savaşla harap olmuş bir şehir haline geldiğini farkına varmıştı. Ufacık bir kurtuluş ışığından başka bir şey göremediği iradesizliğin esiri olmuş, iç dünyası kadar onu çevreleyen dünyayı da yeniden öğrenmek zorunda kalmıştı. Sonra lisansüstü programından ayrılma dilekçesini vererek kayınpederinin onun için bir dershanede iş bulmasını istemişti. Bunun üzerinden 2 yıl geçtikten sonra şu an karısının doğumuna hazırlanıyordu. İşte o Bird, alkol zehriyle kanını tekrar kirletmiş halde hastane odasına gidecek olursa kayınvalidesi kesinlikle çılgına döner, kızını ve yeni doğan torununu aldığı gibi kaçıverirdi. Bird'ün kendisi de kendi içinde derinlere kök salan alkol eğilimine karşı temkinliydi. O viski cehennemi gibi geçen 4 hafta sonrasında neden 700 saat boyunca durmadan içtiğini tekrar tekrar düşünmüş, makul bir neden bulamamıştı. O sıra neden viski denizine daldığını anlayamadığı müddetçe bir kez daha birden kendini aynı yerde buluverme tehlikesi varlığını koruyordu. Bird, o 4 haftanın gerçekten anlam ifade ettiğini kavrayamadığı sürece yeni bir 4 haftalık sefillikten kendini kurtarabilmenin yolunu bulamazdı. Sürekli tutkuyla okuduğu Afrika ile ilgili keşifler tarihi konulu bir kitapta şöyle bir pasaja rastlamıştı. Kaşiflerin anlattığı tüm yerlilerin çılgınca sarhoş olma adetleri günümüzde de devam etmektedir ve bu adet şu an bile bu güzelim toprakların yaşantısında bir şeylerin eksikliğine, içten gelen bir patlama ve yok olma ümitsizliği batağını insanları çeken köklü bir hoşnutsuzluğun varlığını işaret etmektedir. Bu sözler Çorak Sudan topraklarındaki bir köyün yerlileri için söylenmişti ama pasajı okuyan Bird, kendi yaşantısının derinliklerinde bir şeylerin eksikliğinin ve köklü bir hoşnutsuzluğun var olup olmadığını en iyi konu düşünmekten kaçtığının farkına varmıştı. Bunların varlığından emin olduğu için de alkolden uzak durmaya özen gösteriyordu. Bird, sokakların yıldız şeklinde birleştiği eğlence semtinin merkezine ulaştı. Tam karşısındaki büyük tiyatronun ışıklı saati tam 7'yi gösteriyordu. Hastanedeki kayınvalidesine telefon ederek doğumun gerçekleşip gerçekleşmediğini sorma saati gelmişti. Öğleden sonra 3'ten beri her saat başı aramıştı. Çevresine bakındı. Alanın çevresinde birkaç telefon kulübesi vardı ama hepsi de doluydu. Karısının doğumundan ziyade hastanenin danışmasında hastalara ayrılan telefon önünde dikilmiş, kendisinden gelecek telefonu bekleyen kayınvalidesi aklına gelince Bird'ün içi sıkılıverdi. Kızını o hastaneye yatırmalarından beri kayınvalidesi orada seviyesiz ve aşağılayıcı tavırlara maruz kaldığını söyleyip duruyordu. "Keşke," dedi Bird içinden, "başka bir aile telefonu meşgul ediyor olsa." Sonra geldiği yoldan geri dönerek meyhane ve kafeler, çorbacılar, Çin lokantaları, ızgaracılar, konfeksiyon mağazalarına tek tek bakarak ilerledi. O yerlerden birine girerek telefonlarını kullanabilirdi. Fakat meyhanelerden mümkün olduğunca uzak durmak niyetindeydi ve karnını da doyurmuştu. Belki de en iyisi midesini rahatlatmak için bir ilaç alması olacaktı. Bird bir eczane bulma ümidiyle çevresine bakınarak ilerleyince kendini dörtlü bir kavşağın köşesindeki tuhaf bir binanın önünde buluverdi. Binanın güneşlik saçağının üstünde yere diz çökerek tüfeğiyle nişan almış atış yapmaya hazırlanan bir kovboyun devasa resmiyle süslü bir tabela vardı. Bird kovboyun mahmuzu çizmesinin altında kalan Kızılderili'nin baş kısmına iliştirilmiş süslü atış köşesi yazısını gördü. İçeride dünya ülkelerinin kağıt bayrakları sıralanmış, sarılı yeşilli flamalarla süslenmiş bir iç çatının altında yan yana dizilmiş rengarenk kutu şekilli cihazların önünde Bird'den çok daha genç tipler sağa sola gidip geliyorlardı. Bird kırmızı ve mavi bantlarla çerçevelenmiş cam kapısının ardından içeriye göz attığında dip taraftaki pembe telefonu gördü. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.